Ayrım 17, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 185, 40. Bölüm. Yevgenya Nikolayevna'nın yeni tanıdıkları olmuştu. Hapishane kuyruklarından insanlar. Sizde ne var ne yok, haberler nasıl diye soruyorlardı ona. Artık o da deneyimliydi ve sadece verilen tavsiyeleri dinlemekle kalmıyor, kendisi de merak etmeyin, belki de hastanededir, hastane daha iyi, herkes hücreden kurtulup hastaneye gitmek istiyor diyordu. Krimov'un iç hapishanede olduğunu öğrenmişti, getirdiği paketleri kabul etmiyorlardı ama umudunu yitirmiyordu. Kuznetski'de bir kez iki kez paketlerin kabul edilmediği oluyordu ama daha sonra bir anda paketinizi verin diye kendileri teklif ediyorlardı. Krimov'un evine gitmişti. Komşu kadın ona iki ay kadar önce apartman yöneticisiyle birlikte iki askerin geldiğini, Krimov'un odasını açtıklarını, pek çok belge kitap aldıklarını ve kapıyı mühürleyip gittiklerini anlatmıştı. Jenya ipleri kuyruk gibi sarkan mühürlere bakıyordu. Yanında duran komşu kadın, yalnız Tanrı aşkına ben size hiçbir şey anlatmadım diyordu. Ve Jenya'yı kapıya kadar uğurlarken cesaret bulup şöyle fısıldıyordu. Ne kadar iyi bir insandı, savaşa gönüllü olarak gitmişti. Jenya Novikova Moskova'dan mektup yazmadı. Ruhunda nasıl bir kargaşa vardı? Merhamet, aşk, pişmanlık, cephede kazanılan zaferin verdiği sevinç, Novikov için duyduğu kaygı, ona karşı duyduğu utanç, onu sonsuza dek yitirme korkusu, haksızlık etmiş olmanın verdiği üzüntü. Daha yakın bir zamanda Kuybyshev'de yaşıyor, Novikov'un yanına cepheye gitmeye hazırlanıyordu. Ve onunla ilişkisi alın yazısı gibi zorunlu, kaçınılmaz bir şey olarak görünüyordu. Jenya Novikov'la ebediyen birlikte olmaktan, Krimov'la ebediyen ayrılmış olmaktan korkuya kapılıyordu. Novikov'daki her şey bir anda ona yabancı gelmişti. Novikov'un heyecanları, umutları, tanıdık çevresi Jenya için son derece yabancıydı. Novikov'un sofrasında bardaklara çay doldurmak, dostlarını ağırlamak, general ve albay eşleriyle sohbet etmek ona saçma geliyordu. Çehov'un Psikopos ve Öyle Bir Hikaye öykülerine Novikov'un gösterdiği ilgisizlik aklına geldi. Bu öyküler Dreiser ve Feuchtwanger'in romanlarından daha az hoşuna gitmişti Novikov'un. Ama şimdi Novikov'dan ayrılmaya karar verdiğini, artık ona hiçbir zaman dönmeyeceğini anladığı bir sırada Jenya ona karşı bir şefkat hissediyor. Novikov'un onun söylediği her şeyi kabul ederken gösterdiği uysal aceleciliği sık sık anımsıyordu. Novikov'un elleri bir daha hiçbir zaman onun omuzlarına dokunmayacak, onun yüzünü bir daha hiç görmeyecek diye üzülüyordu Jenya. Gücün, kaba sadeliğin, insanlıkla, çekingenlikle bu derece olağan dışı bir şekilde birleştiğini hiç görmemişti Jenya. Onu Novikov'a böylesine çeken bir şey vardı. Sert fanatizm Novikov'a ne kadar yabancıydı. Onda son derece özel, mantıklı ve basit bir köylü iyi yürekliliği vardı. Burada Jenya'nın yakınlarıyla arasındaki ilişkilere karanlık ve kirli bir şeyin girdiği düşüncesi kaygı uyandırıyordu. Krimov'un ona söylediği sözler nereden biliniyordu? Onu Krimov'la birleştiren her şey o kadar ciddiydi ki, Krimov'la geçirdiği yaşamın üstüne bir çizgi çekemiyordu. Krimov'un peşinden o da gidecek. Krimov varsın onu affetmesin, varsın Krimov'un sitemlerini hak etmiş olsun. Ama Krimov için gerekli o, şimdi hapishanede hep onu düşünüyordur. Novikov ondan ayrılmaya katlanacak gücü kendinde bulur. Ancak Jenya manevi huzuru için kendisine neyin gerekli olduğunu anlayamıyordu. Novikov'un onu sevmekten vazgeçtiğini, yatıştığını ve affettiğini bilmek mi? Yoksa tam tersine hala sevdiğini, teselli bulamadığını ve affetmediğini bilmek mi? Ya kendisi için hangisi daha iyiydi? Sonsuza dek ayrıldıklarını bilmek mi, yoksa yüreğinin derinlerinde yine birlikte olacaklarına inanmak mı? Yakınlarına ne kadar büyük acılar vermişti, yoksa bütün bunları başkalarının iyiliği için değil de kendi kaprisleri yüzünden kendisi için mi yapmıştı? Entelektüel psikopat. Akşam Strum Lyudmila Nadia masa başında otururlarken Jenya birden kız kardeşine bakarak ''Biliyor musun ben kimim?'' diye sordu. ''Sen mi?'' dedi Lyudmila şaşkınlıkla. Evet evet ben dedi Jenya ve ben küçük bir dişi köpeğim diye açıkladı. Kancık mı yani dedi Nadia neşeyle. Aynen öyle diye karşılık verdi Jenya. Jenya'nın gülecek durumda olmadığını bildikleri halde bir anda hepsi de gülmeye başladılar. Biliyor musunuz dedi Jenya, Kuybişevli hayranım Limonov bana ilk aşk dışındaki aşkların tanımını yapmıştı. Bunun ruhsal vitamin eksikliği olduğunu söylüyordu. Diyelim ki bir koca uzun zamandır karısıyla birlikte yaşıyor ve onda bir ruhsal açlık gelişiyor. Tuz verilmeyen ineklerde ya da yıllarca sebze görmeyen kutup kaşifinde olduğu gibi. Kadın azimli hükmünü geçiren güçlü biri ve koca içinden uysal yumuşak ürkek bir kadın özlemi çekmeye başlıyor. Aptalın biriymiş senin şu Limonov dedi Lyudmila Nikolayevna. Ya insana A, B, C, K gibi birkaç çeşit vitamin gerekirse diye sordu Nadia. Daha sonra artık yatmaya hazırlandıkları sırada Viktor Pavlovich şöyle dedi. Genevieve, biz de hamletvari ikilemleri, kuşkuları, kararsızlıkları yüzünden entelektüellerle alay etmek hoş karşılanır. Ben de gençliğimde bu özelliklerimden nefret ederdim. Şimdi ise farklı düşünüyorum. İnsanlar büyük buluşları da, büyük kitapları da kararsız ve kuşkucu kişilere borçludurlar. Bu kararsızların ve kuşkucuların yaptıkları, dümdüz düşünen insanların yaptıklarından daha az değildir. Onlar da gerektiğinde en az sağlam iradeli ve kararlı insanlar kadar ateşin üstüne, merminin altına yürürler. Teşekkür ederim Vitenka. Bunları şu dişi köpek meselesi için mi söylüyorsun dedi Yevgenya Nikolayevna. Aynen öyle diye doğruladı Viktor Pavlovich. Jenya'nın hoşuna gidecek bir şey söylemek istiyordu. Tablonuza bir kez daha baktım Jenya'cığım dedi. Tabloda duygunun var olması hoşuma gidiyor. Zaten siz de bilirsiniz. Solcu ressamlarda sadece cesaret ve yenilikçilik vardır. Tanrı yoktur onlarda. Evet ya duygular dedi Lyudmila Nikolayevna. Yeşil erkekler, mavi köy evleri, gerçeklikten tam bir sapma. Biliyorsun Milka dedi Yevgenya Nikolayevna kız kardeşine. Matisse yeşil boyayı sürdüğüm zaman ot resmi yapacağım anlamına gelmez. Maviyi elime aldığımda da gökyüzü resmi yapmaya hazırlanıyorum demek değildir demiş. Renk ressamın içsel durumunu ifade eder. Her ne kadar Ştrom Jenya'nın hoşuna gidecek bir şey söylemek istemişse de kendini tutamadı ve alaycı bir şekilde şöyle dedi. Ama Ackermann da şöyle yazmış. Eğer Goethe Tanrı gibi bir dünya yaratsaydı, çimeni yeşil, göğü mavi yaratırdı. Bu sözler bana pek çok şey söylüyor. Aslında Tanrı'nın dünyayı yarattığı malzemeyle bir çeşit ilişkim var. Doğrusu bu yüzden de ne çiçek ne de boya olmadığını, sadece ve sadece atomlar ve atomların arasında bir boşluk olduğunu biliyorum. Fakat bu tür konuşmalar ender oluyordu. Daha çok savaştan, savcılıktan konuşuyorlardı. Zor günlerdi. Jenya Kuybişev'e gitmeye hazırlanıyordu. İzin süresi dolmak üzereydi. Müdürüne nasıl bir açıklama yapacağı konusunda korkuları vardı. Aslında Moskova'ya izin almadan keyfi olarak gelmişti. Ve günlerdir hapishane eşiklerini aşındırıyor. Savcılığa, İçişleri Halk Komiserliğine dilekçeler yazıyordu. Hayatı boyunca devlet dairelerinden dilekçe yazmaktan korkmuştu. Pasaportunu değiştirmeden önce de uykuları kaçar heyecanlanırdı. Ama son zamanlarda yazgı onu sanki yalnızca dilekçe, pasaport, polis, savcılık, ihbarname ve beyanname işleriyle uğraşmak zorunda bırakıyordu. Kız kardeşinin evinde ölü bir sakinlik vardı. Viktor Pavlovich işe gitmiyor, saatlerce odasında oturuyordu. Lyudmila Nikolayevna özel mağazadan kızgın, alt üst olmuş bir halde geliyor, tanıdıklarının eşlerinin onunla selamlaşmadıklarını anlatıyordu. Yevgenya Nikolayevna Ştrum'un ne kadar sinirlendiğini görüyordu. Ştrum telefon çaldığında irkiliyor, hızla almacı kapıyordu. Öğle yemeğinde ya da akşam yemeği sırasında sık sık konuşmayı kesiyor, sert bir ifadeyle sessiz olun, bence kapı çalınıyor diyordu. Antreye gidiyor, mahcup mahcup gülümseyerek geri geliyordu. Kız kardeşler bu sürekli ve gergin zil beklentisinin nedenini biliyorlardı. Ştrum tutuklanmaktan korkuyordu. İşte İzlenme kuruntusu böyle böyle gelişiyor dedi Lyudmila. 1937'de psikiyatri klinikleri bu tür insanlarla doluydu. Şitrum'un sürekli endişe içinde olduğunu gören Yevgenya Nikolayevna'ya en çok dokunan onun kendisine karşı davranışıydı. Şitrum bir keresinde şöyle demişti. Unutmayın Genevieve, benim evimde kalmanız ve bir tutukluya yardım etmeye çalışmanız konusunda insanların ne düşündükleri hiç umurumda değil. Anlıyor musunuz? Burası sizin eviniz. Yevgenya Nikolayevna akşamları Nadia ile konuşmayı seviyordu. Ne akıllı bir kız olmuşsun dedi Yevgenya Nikolayevna yeğenine. Küçük bir kız değil, eski siyasi mahkumlar derneğinin üyesi gibisin.
Eski değil, müstakbel mahkumlar dedi Şitrum. Senin teğmenle siyaset konuşuyorsun herhalde.
Ne olmuş dedi Nadia.
Öpüşseniz daha iyi yaparsınız dedi Yevgenya Nikolayevna. İşte ben de bunu söylemeye çalışıyorum dedi Şitrum. Hiç olmazsa daha tehlikesiz.
Nadia gerçekten de sivri konulardan söz açıyordu. Kah birden Buhari'ne, kah Lenin'le Troçki'ye değer verdiğinin ve yaşamının son aylarında Stalin'i görmek istemediğinin, Stalin'in halktan gizlediği bir vasiyetname yazdığının doğru olup olmadığını soruyordu. Yevgenya Nikolayevna Nadia ile yalnız kaldığında Teğmen Lomov hakkında soru sormuyordu. Ama Yevgenya Nikolayevna Nadia'nın politikayla, savaşla, Mandelstam ve Ahmatova'nın şiirleriyle, arkadaşlarıyla buluşmaları ve konuşmalarıyla ilgili söylediklerinden, Lomov ve Nadia'nın ilişkileri konusunda Lyudmila'nın bildiklerinden daha fazlasını öğrenmişti. Lomov galiba zor karakterli, kabul edilmiş ve kurulmuş olan her şeyle alay eden sivri bir delikanlıydı. Galiba kendisi de şiir yazıyordu. Ve Nadia Bedni Demyan'a Twardowski ile karşı alaycı ve küçümseyici tavrı, Şolohov ve Nikolayevich Ostrovski'ye karşı umursamazlığı ondan kapmıştı. Nadia omuzlarını yukarı kaldırarak, devrimciler ya aptal ya da namussuz insanlar, gelecekteki uyduruk bir mutluluk için koca bir neslin yaşamını feda etmek olanaksız bir şey derken, galiba Teğmen'in sözlerini tekrarlıyordu. Bir gün Nadia Yevgenya Nikolayevna'ya şöyle dedi, ''Biliyor musun teyzeciğim, eski kuşağın mutlaka bir şeylere, örneğin Klimov'un Lenin'e ve komünizme, babamın özgürlüğe, büyük annemin halka ve işçilere inanması gerekiyor. Biz yeni kuşakları ise bunların hepsi saçma geliyor. Genel anlamda inanmak aptalca bir şey, inanmadan yaşamak gerek.'' ''Teğmen'in felsefesi mi bu?'' diye sordu Yevgenya Nikolayevna aniden. Nadia'nın yanıtı onu şaşırttı. ''Üç hafta sonra cepheye gidecek. İşte sana felsefe. Bugün var, yarın yok.'' Yevgenya Nikolayevna Nadia ile konuşurken Stalingrad'ı anımsıyordu. İşte Vera da aynı böyle konuşurdu onunla. Vera da aynı böyle aşık olmuştu. Fakat Vera'nın basit ve açık olan duyguları Nadia'nın kafasındaki karışıklıktan ne kadar farklıydı. Jenya'nın o zamanki yaşamı bugünkü yaşamından ne kadar farklıydı. O zaman savaşla ilgili düşünceler bugünkü zafer günlerinden ne kadar farklıydı. Ancak savaş sürüyordu ve Nadia'nın söylediği ''Teğmen bugün var, yarın yok'' sözleri değişmiyordu. Teğmen daha önce gitar çalıp şarkımı söylemiş, komünizmin gelecekteki hükümdarlığına inanarak büyük inşaatlara gönüllü olarak mı gitmiş? Innocenti Annenski'nin şiirlerini mi okumuş, gelecek kuşakların uyduruk mutluluğuna mı inanmamış, savaşın umurunda bile değildi. Bir keresinde Nadia Yevgenya Nikolayevna'ya kampta yazılmış bir şarkının el yazısı kopyasını gösterdi. Şarkıda soğuk hapishane gemilerinden, okyanusun nasıl kükrediğinden, mahkumların geminin sallanmasından perişan olarak, kan kardeşler gibi birbirlerine sarıldıklarından ve Kolima bölgesinin başkenti Magadan'ın sislerin içinden nasıl ortaya çıktığından söz ediliyordu. Moskova'ya gelişlerinden sonraki ilk günlerde Nadia bu tür konulardan söz açtığında Şitrum kızmış ve lafı ağzına tıkamıştı. Ancak son günlerde Şitrum'da pek çok değişiklik olmuştu. Artık kendini tutamıyor ve Nadia'nın yanında dal kavukça yazılmış yüce öğretmene, kültür fizikçilerin en iyi dostuna, bilge babaya, büyük dahiye diye başlayan mektuplara okumaya katlanamadığını söylüyordu.
Bütün bunlara ek olarak hem alçak gönüllü, hem duyarlı, hem iyi yürekli, hem de merhametli biriydi o. Sanki toprağı süren de, metali döken de, kreşlerdeki çocuklara kaşıkla mama yediren de, makineli tüfekle ateş eden de Stalin'miş. İşçilerin, Kızıl Ordu askerlerinin, üniversite öğrencilerinin ve bilim adamlarının tek yaptıkları ise ona duacı olmakmış. Ve Stalin olmazsa koskoca bir halk aciz bir hayvan gibi yok olup gidermiş şeklinde bir izlenim yaratılıyordu. Bir keresinde Strum Stalin adının Pravda'da 86 kez geçtiğini görmüş. Ertesi gün sadece baş makalede 18 kere Stalin adından söz edildiğini saymıştı. Strum yasa dışı tutuklamalardan, özgürlüğün olmayışından, pek de bilgili olmayan ama parti üyeliği kartına sahip bir müdürün kendini bilim adamlarına, yazarlara komuta etmekte, onlara not vermekte, akıl öğretmekte haklı görmesinden yakınıyordu. Yeni bir duygu belirmişti içinde. Devlet öfkesinin yok edici gücü karşısında artan korku, giderek büyüyen yalnızlık, acizlik, zayıflık, ölüme mahkum olma duygusu. Bütün bunlar onda zaman zaman bir tür umutsuzluk, tehlikeye karşı kaba bir umursamazlık, ihtiyatlı davranışları küçümseme duygusu yaratıyordu. Strum sabah Lyudmila'nın odasına koştu. Lyudmila onun heyecanlı, sevinçli yüzünü görünce şaşırdı. Bu ifade kocası için ne kadar alışılmadık bir ifadeydi. ''Lyuda, Jenya, tekrar Ukrayna topraklarına giriyoruz. Biraz önce radyoda söylediler.'' Yevgenya Nikolayevna öğleden sonra Kuznetski Köprüsü'nden döndü ve Strum onun yüzüne bakıp Lyudmila'nın sabah ona sorduğu sorunun aynısını sordu. ''Ne oldu?''
''Paketi kabul ettiler, kabul ettiler.'' diye yineliyordu Jenya.
İçinde Jenya'nın notunun da olduğu bu paketin Klimovic'in ne anlama geldiğini Lyudmila bile anlıyordu.
''Ölülerin dirilişi'' dedi Lyudmila ve ekledi. ''Onu hala seviyor olmalısın. Gözlerini hiç böyle gördüğümü anımsamıyorum.''
''Biliyor musun, galiba ben aklımı kaçırdım.'' diye fısıldadı Yevgenya Nikolayevna kız kardeşine. ''Hem Nikolay paketi alacağı için, hem de o alçaklığı Novikov'un yapamayacağını bugün anladığım için mutluyum. Anlıyor musun?'' Lyudmila Nikolayevna kızdı ve şöyle dedi. ''Sen aklını kaçırmadın, kötüsün.''
''Vitenka canım, bize bir şeyler çalsana.'' diye rica etti Yevgenya Nikolayevna.
Bu süre içinde Viktor Pavlovich bir kez bile piyanonun başına oturmamıştı. Ama artık bir bahane bulamadı, notaları getirdi, Jenya'ya gösterdi. ''Bir itirazınız var mı?'' diye sordu. Müzikten hoşlanmayan Lyudmila ve Nadia mutfağa gittiler. Strum ise çalmaya başladı. Jenya dinliyordu. Strum uzun uzun çalıyor. Bitirdikten sonra hiçbir şey söylemeden Jenya'ya bakıyor. Sonra yeni bir şey çalmaya koyuluyordu. Jenya'ya bazen Viktor Pavlovich hıçkırıyormuş gibi geliyordu. Jenya onun yüzünü görmüyordu. Kapı hızla açıldı.
''Radyoyu açın, bir emir var.'' diye bağırdı Nadia.
Müzik yerine o anda ''Kenti ve önemli bir demir yolu kavşağını hücum ederek ele geçirdiler.'' diyen spiker Levita'nın gürleyen madeni sesine bıraktı. Sonra çarpışmalarda üstün başarı gösteren generallerin ve orduların adları sayıldı. At sayma işi ordu komutanı Tümgeneral Tolbuhin'den başladı ve Levita'nın sevinç dolu sesi ve Albay Novikov'un komutası altındaki tank kol ordusu dedi. Jenya hafifçe bir ah çekti. Sonra spikerin güçlü ve ölçülü sesi, ''Vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğrunda ölen kahramanlara şan olsun.'' dediğinde hüngür hüngür ağlamaya başladı.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 194.